İkinci ayrım.
Böylece eski öfkeleri yönetmek için yeni yöntemler benimsemenin de ötesinde daha açık ve sağlam bir bene ve bununla birlikte daha yakın ve doyurucu bir bize ulaşabiliriz. Öfkeyle ilgili sorunlarımızın çoğu ilişki ile benliğimiz arasında seçim yaptığımızda ortaya çıkar. Bu kitap ise ikisine birden sahip olmayı işliyor. Bölüm 2. Eski adımlar, yeni adımlar ve karşı adımlar. Öfke konulu grup çalışmamdan bir akşam önce Barbara adlı bir kadın kaydını iptal ettirmek üzere beni evimden arayıp kızgın ve gergin bir sesle şöyle dedi. Grup çalışmasına gelmeyi çok istiyordum ama kocam karşı çıktı. Öfkeden mosmor oluncaya kadar onunla kavga ettim. Yine de katılmama izin vermedi. İtirazı neydi diye sordum. Siz dedi. Radikal bir kadın özgürlüğü savunucusu olduğunuzu ve grup çalışmasının bu kadar paraya değmeyeceğini söyledi. Ona sizin ünlü bir psikolog olduğunuzu ve grup çalışmasında kesinlikle iyi sonuç vereceğini söyledim. Çalışmanın bu paraya değeceğine eminim ama onu ikna edemedim. Kesinlikle karşı çıktı. Üzüldüm dedim. Barbara ben de çok üzüldüm diye devam etti. Üstelik o andan sonra saatlerce ağladım ve başım korkunç ağrıdı. Ama yine de onunla iyi bir kavga ettim. Hatta kocam bile bu derece kötü davrandığıma göre öfkem konusunda uzman birisinden yardım almamın yararlı olabileceğini söyledi. Telefonu kapadıktan sonra bu kısa konuşmayı düşündüm. Bu kadın tabii ki kaydını iptal ettirmek zorunda değildi. Başka bir yol izlemeyi seçebilirdi. Ama bunun için seçtiği yolun sonuçlarına katlanmayı da kabul etmesi gerekirdi. Belki de en çok korktuğu sonuç yaşamındaki en önemli ilişkiyi yitirmekti. Bu telefon konuşmasına sizin tepkiniz nedir? Aklınızdan geçenler. Kadının kocası gerçek bir şövenist ya da ne kadar güvensiz ve korkak bir adam. Aklınızdan geçenler. Bu zavallı kadın çok üzüldüm. Ya da bu kadın mazoşist ve psikoterapiye ihtiyacı var. Ya da neden kendini toplayıp kuruş çalışmasına katılmadı? Aklınızdan geçenler. Suç adamda. Karısına nasıl böyle bir şey yapabilir? Ya da suç kadında. Kendi yaşamı hakkındaki kararları adamın vermesine nasıl razı olabilir? Ya da suç toplumda. Erkeklere bu şekilde davranmayı ve kadınlara da bu davranışı kabullenmeyi öğretmemiz ne kadar acı. Aklınızdan geçenler. Kadın kızgın çünkü kocası grup çalışmasına gitmesine izin vermemiş. Ya da kadın kızgın çünkü pes etmiş. Aklınızdan geçenler. Onda kendimi görüyorum. Ya da benim yaşamım böyle değil. Barbara'nın sözlerine hepimiz farklı tepki verebiliriz. İçimizden çoğu kendini onun yaşadıklarıyla özdeşleştirmek istemeyecektir. Ama yine de Barbara'nın yaşadıkları benzersiz ya da geçmişte kalmış bir şey değil. Adil olmayan şartlar karşısında pes ediyor. Yaşamın denetimini elinde tutamıyor. Karşısındaki sorunları etkili bir biçimde ele alamıyor. Çelişkideki kendi katkısı hakkında net bir fikri yok. Kocasını destekleyip korumak uğruna kendi gelişimini feda ediyor. Kendi benliği pahasına evliliğindeki statükoyu koruyor. Evliliğinde kendisindeki değişimleri kaldırabilecek esneklik olup olmadığını görmekten kaçınıyor. Kendini çaresiz ve güçsüz hissediyor. Öfkesini gözyaşına dönüştürüyor. Başı ağrıyor, kendini sevmiyor, kötü davrandığına inanıyor. Bunların tümünün size uzak olduğunu söyleyebilir misiniz? Herhalde söyleyemezsiniz. Etkisiz bir kavgaya ve suçlamaya giriştiğimizde ya da kavga etmekten korkup kaçtığımızda bu durumlardan birini ya da tümünü hepimiz yaşarız. Kocalarıyla ya da sevgilileriyle farklılığa düşmekten korkan bazı kadınların tersine Barbara öfkelenmekte sorun yaşamıyor. Onun sorunu değişimin gerçekleşmesini olanaksızlaştıracak şekilde kavga etmesi ve kendi gelişimi pahasına kocasını ve ilişkilerindeki statükoyu koruması. Barbara ilişkideki en temel kurala karşı çıkmıyor. Yani kuralları kocasının koymasına. Erkeği için benliksizleşiyor. Benliksizleşmek ne demektir? İlişkide tabii ki her zaman kendi istediğimiz gibi davranıp dilediğimiz her şeyi yapamayız. İki insan aynı çatı altında yaşıyorsa aralarında kaçınılmaz ayrımlar doğar ve bunlar uzlaşma, tartışma ya da karşılıklı özveri gerektirir. Eğer Barbara'nın kocası grup çalışması konusunda huzursuzluk duysaydı ve grup çalışması Barbara için bu denli önemli olmasaydı, katılmaktan vazgeçebilirdi. Bu onun için bir soruna dönüşmezdi. Sorun, çiftlerden birinin, genellikle kadının, kendi payına düşenden daha fazla özveri ve uzlaşma göstermesi ve kendi kararları ya da seçenekleri üstünde denetime sahip olmaması durumunda doğuyor. Benliksizleşme, kişinin kendi benliğinin, düşünce, istek, inanç ve hırslarının ilişkiden gelen baskılar altında çok fazla tartışılabilir hale gelmesi demek. Benliğe uzlaşmaya en açık olan kişi farkına bile varmadan benliksizleşmeyi kaçınılmaz olarak yaşayabiliyor. En çok özveride bulunan taraf bastırılmış öfkeyle doluyor. Sonuçta da bunalım ve diğer duygusal sorunlara karşı korunmasız hale geliyor. Bu durumdaki kadın ya da kimi durumlarda erkek kendini bir terapistin karşısında ve hatta hastanede bulabilir ve bu ilişkideki sorun nedir yerine benim sorunum nedir diye sorabilir. Ya da öfkesini ifade edebilir ama uygun olmayan zamanlarda anlamsız şeyler konusunda ve diğerlerinin onu ya göz ardı etmelerine ya da mantıksız ve hasta olarak görmelerine yol açacak şekilde. Kadınlarda yaygın olarak görülen benliksizleşme şekillerinden biri yetersiz yüklenmedir. Yetersiz yüklenme, aşırı yüklenme modeli çiftlerde yaygın olarak görülür. Bu model nasıl işler? Evlilik sistemleri üzerinde yapılan araştırmalar, kadında erkeğin bir araya geldiklerinde ve bir arada kaldıklarında genellikle aynı bağımsızlık veya duygusal olgunluk düzeylerinde olduklarını gösteriyor. Tahterevalli'de olduğu gibi burada da bireylerden birinin yetersiz yüklenmesi, diğerinin aşırı yüklenmesini olası kılar. Söz gelimi kadın, kendini giderek zayıf, korumasız, bağımlı ya da işlevsiz taraf rolünde bulabilir. Kocası da yine aynı derecede bu özellikleri kendinde yatsıyıp yok sayabilir. Duygusal enerjisini kendi sorunlarını bulup paylaşmak yerine karısının sorunlarına tepki vermek üzerinde yoğunlaştırılabilir. Yetersiz yüklenenler ve aşırı yüklenenler birbirlerinin davranışını teşvik edip güçlendirirler ve böylece zaman içinde tahterevallinin dengelenmesi gitgide güçleşir. Erkek kendi zayıflığını, muhtaçlığını ve incinilebilirliğini paylaşmaktan kaçındıkça kadın bu duyguları kendi payına düşenden daha çok yaşayıp ifade eder. Kadın kendi yeterliliğini ve gücünü göstermekten kaçındıkça erkek kendi olduğundan daha büyük görmeye başlar ve yetersiz yüklenen taraf daha iyi görünmeye başlarsa aşırı yüklenen taraf da daha kötü görünmeye başlar. Barbara ile yaptığım kısa telefon konuşması evliliğinde yetersiz yüklenen tarafın o olduğunu gösteriyordu. Tabii ki bütün kadınlar ilişkilerinde tahterevallinin alt ucunda oturmazlar. Gerçek yaşamda mutlu ya da mutsuz pek çok düzenleme vardır. Tahterevallinin dibinde erkek de oturabilir. Tahterevallinin dengesi zamanla değişebilir ya da taraflar güçsüz ve alttaki konum için birbirleriyle rekabet edebilirler. Burada önemli olan nokta tahterevalli ilişkisinde alt ucun kültürel olarak kadına ayrılmasıdır. Bazı kadınlar bu ayrımı reddetseler ve hatta durumu tersine çevirseler bile kadınlık tanımlarımızın ve erkek egemenliği mitlerinin altında bu ayrım vardır. Kadınlara erkeklerin kendilerinde görmekten ve kendilerini güçsüzleştirmesinden korktukları tüm bu nitelikleri geliştirip ifade etmeleri öğretilir. Ve tabii ki erkeklerle rekabet etmemizi ya da erkeklere öfkemizi ifade etmemizi önleyen kültürel öğretiler aslında zayıf cinsin kendilerini bulduklarında erkeklere karşı nedenli kırıcı ve yıkıcı olacaklarına dair paradoksal uyarılardır. Bu eski aptal rolü oyna, erkeğin kazanmasına izin ver ya da patron oymuş gibi davran talimatları tabii ki artık çağ dışı kaldı. Ama verdikleri mesaj hala temel kural olarak pek çok kadının bilinç altında yaşıyor. Zayıf cins güçlü cinsi, zayıf cinsin gücünü fark etmekten korumalı ki güçlü cins zayıf cinsin gücü karşısında güçsüzlüğe düştüğünü hissetmesin. erkeklerin kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlamak için zayıf davranmayı ve kendi gücümüzden vazgeçerek erkekleri güçlendirmeyi öğreniyoruz. Yetersiz yüklenme çeşitli şekiller alabilir. Söz gelimi, kocanın işlerin eskisi gibi kalmasını tercih ettiğini açıkça ifade etmesi ya da kadının bu değişim karşısında erkeğin kendini tehdit altında hissetmesinden korkması nedeniyle kadının bir iş fırsatı geri çevirmesi veya yeni bir atılım yapmaktan kaçınması şeklinde görülebilir. Kadın kendini erkeğin yapmamayı tercih ettiği işlerle sınırlayabilir ve onun alanındaki ilgi ve becerilerini fark etmekten ve geliştirmekten kaçınabilir. Tabii bu arada duygusal ya da fiziksel sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Kadının sayısız şikayetlerinin altında yatan şey, yaşamının en önemli ilişkisini sürdürmek için erkeğe göre zayıf bir konumda kalması gerektiğine dair bilinç altında duyduğu inançtır. Kadın bu ilişki olmadan ayakta kalamayacağına inanıyorsa, Barbara gibi o da öfkesinin asıl nedeni olan eski modelleri güçlendirmekten başka işe yaramayacak bir şekilde dışarı vuracaktır. Etkisiz suçlama yerine isteklerine sahip çıkma. Kavga ve suçlama değişimi kolaylaştırmak yerine nasıl engeller? Barbara'nın durumunu daha yakından inceleyelim. Barbara grup çalışmasına gitme konusunda sonuçsuz bir savaşa girdi ve öfke enerjisini kocasının durumu kendisi gibi görmesini sağlamak amacıyla kullandı. Kocasının fikrini değiştirme çabaları iki sorun taşıyor. İlk olarak tıpkı Barbara gibi kocasının da grup çalışması konusunda kendi fikirlerine ve düşüncelerine sahip olmaya hakkı var. İkincisi, Barbara'nın bu çabalarının başarılı olması pek olası görünmüyor. Daha önceki deneyimleri ona bu grup çalışmasının kocasının kabul etmeyeceği bir şey olduğunu göstermiş olmalı. Telefon konuşmasında da dediği gibi grup çalışmasının bu paraya değeceğine eminim ama onu ikna edemedim. Kesinlikle hayır dedi. Barbara kaybedeceği kesin olan bir savaşa girerek aslında sahip olduğu gücü yani kendi kendini yönetme gücünü kullanmaktan kaçındı. Kendi önceliklerini belirleyip kendi adına harekete geçerek benliksizleşmiş konumundan kurtulmak için önemli bir adım atabilirdi. Kavga etmek yerine kocasına şöyle diyebilirdi. İyi de olsa kötü de olsa radikal olsa da olmasa da bu grup çalışması benim için çok önemli. Sen gitmemi istemiyorsun diye kaydımı iptal ettirirsem sonuçta kendimi öfkeli ve huzursuz hissederim. Bu grup çalışmasını sabırsızlıkla bekliyorum ve kesinlikle gitmeyi düşünüyorum. Barbara'nın etkisiz kavga ve şikayetlerden uzaklaşıp isteklerine sahip çıkmasını engelleyen nedir? Belki de bu adım için ödeyeceği bedelden korkmuştur. Hiç savaş vermeyenler gibi etkisiz savaşanlar, savaş verenlerimiz de bilinçaltlarında güçlü ve kesin davranmaları durumunda karşılarındaki insanın sorun yaşayacağına inanırlar. İlişkiyi kaybetme olasılığı konusundaki huzursuzluk ve suçluluk duygularımız, ilk başta değişimi gerçekleştirmemizi ve ardından yeni ve farklı davranışımıza karşı taraf sert bir tepki verdiğinde bu yeni davranışı sürdürmemizi güçleştiriyor. Değişim yapmak, risk almak. Barbara farklı bir şey yapıp kocasına karşı yeni bir konum alsaydı ne olacaktı? Ona kendisini dinlemeye daha hazır olacağı bir zamanda yaklaşıp konumunu öfkeye ya da gözyaşlarına gömülmeden kesin ve sakin bir şekilde belirtseydi. Söz gelimi, grup çalışmasının bu paraya değmeyeceğini düşündüğünü biliyorum ve fikrine saygı duyuyorum. Ama ben yetişkin bir kadınım ve kendi kararlarımı kendim vermeliyim. Grup çalışmasına değer vermeni ya da oraya gittiğim için mutlu olmanı beklemiyorum. Ama bu kararı kendi başıma vermem gerekiyor. Barbara'nın gerçek sorun, kendi kararlarımı kendim veririm üstünde kararlılıkla durduğunu ve grup çalışmasının değeri ya da benim kişiliğim gibi yan konular hakkında kavgaya sürüklenmediğini varsayalım. Kavga etmeden, suçlamadan ya da kocasının fikrini değiştirmeye çalışmadan kendi istediği şey üstünde durduğunu düşünelim. İster doğru olsun, ister yanlış. İster iyi olsun, ister kötü. Bu kararı kendi başıma vermeliyim. Bundan sonra ne olacak? Barbara'nın grup çalışmasına katılma kararını sakin bir şekilde koruyarak Stötiko'ya karşı çıkması durumunda bu çift neler yaşayacak? Kocasının bundan sonraki adımı ne olacak? Kesin tavrını koyup gidersen seni bırakırım mı diyecek? Yoksa hiç sesini çıkarmayıp kendini içkiye vurmak, başka bir ilişki yaşamak ya da saldırganlaşmak gibi bir yolu mu izleyecek? Daha yumuşak bir tepki verip günlerce can sıkıntısı yaşayıp somurtacak mı? Tabii ki bu konuda en ufak bir fikrimiz bile yok. Bu çift hakkında çok az şey biliyoruz. Ama yine de kesin olan bir şey var. Kişilerden biri Tahterevalli'de yeni bir denge oluşturmak için adım attığında diğer tarafta karşı adım atacaktır. Barbara sözünü ettiğimiz bu yeni şekilde davransaydı, kocası da kendi huzursuzluğunu giderip eski kavga modellerine dönmek için eskisi gibi ol manevrasında bulunacaktı. Bu manevranın nedeni karısını artık sevmemesi ya da grup çalışmasından korkması değil, Barbara'nın gösterdiği bu yeni kararlılık, bağımsızlık ve olgunluk düzeyi karşısında kendisini tehdit edilmiş hissetmesi olacaktı. Barbara'nın yeni konumu öfke grup çalışmasına katılmaktan da öte anlamlar taşıyacaktı. Bu, ne yapacağı ve ne yapmayacağı konusunda kararların kocasına değil, kendisine ait olduğunu gösteren bir tutum olacaktı. Barbara bu önemli konuya açıkça ve kararlılıkla yaklaştığında artık kocasının evlendiği ve yanında kendine hem rahat hem de emniyet de hissettiği kadın olmayacaktı. Bu yeni ve farklı davranışı karşısında Barbara bile huzursuzluğa ve belirsizliğe kapılacaktı. Önemli bir ilişkide yüksek bir isteğe sahip çıkma ve ayrılık düzeyine ulaşıp diğer kişinin karşı adımlarına rağmen bu konumu korumak son derece huzursuz edici bir iştir. Barbara kocasını değiştirebileceği fantazisinden vazgeçer ve aynı öfke enerjisini kendi seçimlerini belirleyip kendi adına yeni adımlar atmak için kullanmaya başlarsa, benliksizleşmiş ya da yetersiz yüklenen konumdan kaynaklanan öfke sorunları onu daha az rahatsız edecektir. Yani baş ağrıları, kendine saygı duymaması ve kronik öfke ya da tatminsizlik gibi sorunlar. Bunun karşısında ödeyeceği bedel ise evliliğinde en azından bir süre zorlu zamanlar yaşayacak olmasıdır. Gizli sorun ve çatışmalar yüzeye çıkacak. Barbara belki kendine bazı önemli sorular sormaya başlayacak. Hayatım konusunda karar verme sorumluluğu kime ait? Bu ilişkide güç ve karar verme sorumluluğu nasıl paylaşılmış? Eğer daha güçlü ve kararlı hale gelirsem evliliğime ne olur? Önümdeki seçenekler evliliğimin huzurunu korumak için kendimi feda etmek ya da geliştirmek ve böylece bu ilişkiyi yitirme riskiyle karşılaşmaksa hangisini seçerim? Barbara belki de şu anda bu tür korkutucu sorunlarla uğraşmaya hazır değil. Belki böyle bir uğraşta yeterince desteklenmeyecek. Belki herhangi bir ilişkinin hiçbir ilişki olmamasından daha iyi olduğunu düşünüyor. Bildiğimiz tek şey bu grup çalışmasına katılmaktan onun da korktuğu ve bilinçaltında kocasını ikisinin de paylaştığı olumsuz duyguları ifade etmeye yönlendirdiği. Burada gerçek tehlikeler olduğunu görmek çok önemli. Barbara grup çalışması konusunda kararlı davranabilseydi diğer konularda tavır koyma zorunluluğu duyacaktı. Geçmişte kocasıyla birlikte bir yap boz bulmacasının parçalarını oluştururken şimdi kendini şeklini değiştirme süreci içinde bulacaktı. Kocası da ona uyacak şekilde değişecek miydi? Yoksa adam sonunda onu terk mi edecekti? Barbara kendi değişimini yaratırken kocasını terk etme ihtiyacı duyduğunu hissedecek miydi? Barbara en azından şimdilik kocasını korumaya ve eski modele devam etmeye karar verdi. Bu sadece pasif bir boyun eğme eylemi değil, daha çok en önemli ilişkisinin, evliliğinin, aşinalığını ve güvenliliğini korumak için yapılmış aktif bir seçimdir. Ne pahasına olursa olsun huzur. Barbara aslında göründüğü kadar özgürlükten yoksun değil. Kocasından farklı düşünce ve fikirlerini ifade edebiliyor. Kendisi için istediği her şeyin kocasının onun için istediği şeyden farklı olduğunu görebiliyor. Ayrıca kendi önceliklerini de biliyor. En azından bu örnekte evlilik gemisini sarsmaktansa kocasının istekleriyle uzlaşmayı yeğliyor. Çoğumuz ne yaptığımızın ve bunu neden yaptığımızın farkına bile varmadan seçimler yaparız. Kendimize öfke konulu bir grup çalışmasına katılmak isteyeceğimizi görme fırsatı vermeyiz. Önemli ilişkilerimizde çatışmaya ya da anlaşmazlığa yol açabilecek yeni fikir ya da yöntemler benimsemekten kaçınırız. İçinde bulunduğumuz adaletsiz anlaşmayı görmemize izin vermeliyiz. Yeni ve farklı şeylere yaptırdığımız kayıtlarımızı iptal edebiliriz. Ama işleri dengede tutup huzuru korumak için yaptığımız özverilerin farkında bile olmayabiliriz. Böyle bir huzur koruyucu bu çalışma grubu olayında ne yapardı? Büyük bir olasılıkla eşiyle kavgaya girişmezdi. Çünkü ortada kavga edilecek bir şey olmazdı. Öfke grup çalışmasına katılmayı aklından bile geçirmezdi. Karşısındaki kişiyi tehdit edecek ya da önemli bir ilişkide statükoyu koruyacak bir şeyle ilgilenmezdi. Grup çalışmasına başlangıçta ilgi duymuş olsa bile kayıt yaptırmadan önce eşinin tepkisini denerdi. Öncelikle ona yaklaşıp, "Bak ben şu grup çalışmasına katılmayı düşünüyorum," derdi. Ardından da onun söze dökülmüş ya da dökülmemiş tepkisini dikkatle incelerdi. Onun bu fikrinden hoşlanmadığını ya da kendini tehdit edilmiş hissettiğini gösteren en ufak bir işaret gördüğünde onu korumak için harekete geçer ve kendine şöyle derdi. "Eh, bu çalışma grubu o kadar iyi olmayabilir. Şu anda buna ayıracak paramız da yok. Ya da zaten gitmeye hiç de hevesli değilim." Bu şekilde kadın sorun çıkmasın diye kendi istek ya da tercihlerini eşinin onun hakkındaki istek ve tercihleriyle özdeşleştirerek tanımlar. Kendini erkeğin onu tanımladığı şekilde tanımlar. Onun istek ve beklentilerine uymak için kim olduğu hakkındaki kendi bilincini feda eder. Bu benliksizleşme süreci bilinç altında gerçekleşir ve kadın kocasıyla tam bir uyum içinde olduğunu hissedebilir. Duygusal ya da fiziksel sorunları olsa bile bu sorunları başka bir insanı korumak ve ilişkiyi sakin tutmak için yaptığı özverilerle bağdaştıramaz. Eşiyle aynı fikirde olmadığını kabullenme riskine karşın, grup çalışmasına karşı ilgisini koruyabilen kadın o kadar aşırı bir uçta değildir. Bu kadın, erkekten ayrı ve farklı, onunkiler kadar saygı görmeyi hak eden fikir ve tercihlere sahip bir insan olduğunun bilincindedir. Yine de eşiyle arasındaki farkları açığa vurarak onun hoşnutsuzluğuyla karşılaşmaktan kaçınmak için bir yol bulabilir ve kendine şöyle diyebilir. "Evet, bu grup çalışmasına gitmek istiyorum ama çok fazla zorlarsam sorun çıkacağını biliyorum ve bunun için kavga etmeye değmez." Bunun için kavga etmeye değmez. Çoğumuzu kendi davranışımızı değiştirme mücadelesiyle karşılaşmaktan koruyan tanıdık bir cümle. Barbara örneği sorunun kavga etmek olmadığını gösteriyor. Burada önemli olan İlişkide kesin bir konum edinmeyi ve saptanmış inançlarımıza uygun davranışlarda bulunmayı ne derece becerdiğimizdir. Huzur koruyucu ya da iyi kız kategorisine girenler aslında kaybetmeye mahkum edilen kadınlar değildir. Tam tersine bizler büyük bir iç etkinlik ve duyarlılık gerektiren önemli ve karmaşık bir kişiler arası beceri geliştirdik. Başka insanların tepkilerini tahmin edip onları huzursuz edici duygulardan korumaya da uzmanlaştık. Bu, erkeklerde genellikle pek görülmeyen, gelişmemiş bir sosyal beceridir. Ama keşke bu beceriyi alıp kendi benliklerimiz hakkında da uzmanlaşabilmek için kendi içimize yöneltebilseydik. Ayrılık ve birliktelik. Uzun vadeli bir ilişkiyi yürütebilmek zor iştir. Çünkü bireycilikle ben, birliktelik, biz arasında ince bir denge kurmayı gerektirir. Her iki yönün çekim gücü de çok kuvvetlidir. Bir taraftan ayrı ve bağımsız bireyler olmak isteriz, Diğer taraftan başka biriyle yakınlık ve bağlantı ya da bir aile veya gruba ait olma duygusu peşinde koşarız. Çift iki yönden birinde dengeyi yitirdiğinde sorun doğar. İlişkide yeterince biz yoksa ne olur? Sonuç duygusal boşanma olabilir. İki insan kişisel duygu ya da deneyimlerinin paylaşılmadığı boş kabuğa dönmüş bir evliliğin içinde birbirlerinden soyutlanıp yalnız kalırlar. Ayrılık gücü egemen olduğunda taraflardan biri ya da her ikisi birden sana ihtiyacım yok tutumuna da takınır. Oysa bu hiç de özel bir konum değildir. İlişkide kavga belki az yaşanır ama yakınlık da o denli azdır. İlişkide yeterince ben yoksa ne olur? Burada kendi kimliğimizi ve yaşamımız üzerindeki kendi denetim ve sorumluluğumuzu yitiririz. Birliktelik gücünün baskın geldiği durumda enerji diğer kişi için var olmaya ve diğer kişinin farklı düşünüp davranmasını sağlamaya harcanır. Kendi sorumluluğunu üstlenmek yerine diğer kişinin duygusal refahının sorumluluğunu üstlenme eğiliminde olur ve kendimizinkinden ve diğer kişiyi sorumlu tutarız. Kişisel sorumluluklar bu şekilde ters çevrildiğinde her bir taraf diğerinin söylediklerine ve davranışlarına aşırı tepki gösterebilir. Sonuçta da Barbara örneğinde görüldüğü gibi çok fazla kavga ve suçlama yaşanabilir. Aşırı birlikteliğin bir diğer sonucu da itaatkar bir eşin, egemen eşin gerçekliğini kabul etmesi nedeniyle açık tartışmaların yaşanmadığı ya da eşlerin sanki aynı beyni ve vücudu paylaşıyorlarmış gibi davrandıkları sözde uyumlu bizdir. Birleşme isteği evrensel olabilir ama bu kaynaşmış ilişkiler aşırı durumlarda bizi son derece savunmasız bir konuma düşürebilir. İki insanın tek bir insana dönüşmesi, ayrılık durumunda psikolojik ya da fiziksel ölüme benzer duyguların yaşanmasına neden olabilir. Bu önemli ilişki sona erdiğinde elimizde hiçbir şey, hatta tutunacak bir benlik bile kalmaz. Hepimizin birbirimizi besleyip birbirine anlam katan birer ben ve bize ihtiyacımız var. Tüm çiftler ve hatta aynı çift için tüm zamanlarda geçerli olabilecek doğru bir birliktelik ve ayrılık formülü yoktur. Çiftin her iki üyesi de bu iki güç arasındaki dengeyi sürekli izler. Kaynaşmanın huzursuzluk yaratması durumunda otomatik olarak ve farkına varmadan devreye girip daha çok ayrılık, ilişkisizlik, huzursuzluk yarattığında da daha çok birliktelik kurmaya çalışır. Bu iki güç arasındaki denge tüm çiftlerde sürekli hareket halindedir. Çiftlerin farkına varmadan oluşturdukları yaygın çözüm ya da iş bölümlerinden biri kadının birliktelik, erkeğin de ayrılık isteğini ifade etmeleridir. Takipçi kadın ve mesafe koyan erkek arasındaki bu dansı 3. bölümde daha yakından inceleyeceğiz. Belli ki bir ilişkide kronik bir öfke duyuyorsak bu beni biraz daha açığa çıkarıp güçlendirmek için bir mesaj olabilir. Bu durumda ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi, ne istediğimizi ve yaşamımızda neyi farklı yapmak istediğimizi görmek amacıyla benliğimizi yeniden incelememiz gerekir. Açık ve ayrı bir ben oluşturmamız hem yakınlığı hem de yalnızlığı yaşayıp tadını çıkarmamızı sağlayacaktır. Ne yakınlığın aynalık, birlik ya da benliksizleştirme ne de yalnızlık ve ayrılığın uzaklık ve soyutlanma olması gerekir. Beni güçlendirmek neden bu kadar zor? Bunun pek çok nedeni var ama burada dar bir çevreden bakarsak Barbara'nın durumu daha yüksek bir açıklık ve kararlılık düzeyine ulaşmanın ne kadar korkutucu olduğunu gösterir. Barbara huzursuz edici bir ayrılık duygusu yaşamadan ve evliliğini sarsmadan eski modellerden uzaklaşıp yeni şeyler deneyemezdi. Bu durum bütün ilişkilerde geçerli olduğuna göre Barbara örneğini daha yakından inceleyelim. Açıklık ve yitirme korkusu. Barbara'nın daha açık bir beni olsaydı sorununu "Kocam grup çalışmasına gitmeme izin vermiyor" şeklinde tanımlamazdı. Bunun yerine şöyle bir şey derdi. Benim sorunum şu. Grup çalışmasına gitmezsem kendimi öfkeli ve huzursuz hissedeceğim. Gidersem kocam kendini öfkeli ve huzursuz hissedecek. Bu iki arasından hangisini seçmeliyim? Barbara bir süre düşündükten sonra bu grup çalışmasının o kadar önemli olmadığına ya da şu anda evliliğinde sarsıntı yaratmak için zamanın uygun olmadığına karar verebilir ya da grup çalışmasının asla uzlaşamayacakları bir konu olduğu sonucuna varabilirdi. Bu durumda kararını kocasına güç çatışmasını asgariye indirecek şekilde nasıl sunacağını düşünür ya da sadece ona bu çalışmaya katılacağını bildirirdi. Daha sonra yani durum sakinleştiğinde evlilikte karar verme konusunda bir tartışma başlatıp kocasına onun seçimlerine önem verdiğini ancak kendi kararlarını kesinlikle kendisinin vereceğini söyleyebilirdi. Barbara'nın böyle bir açıklık düzeyine ulaşmasını önleyen şey neydi? Neden sorunlarımızı ve seçeneklerimizi belirleyip konumumuzu açıklığa kavuşturmak yerine kronik kavgacı ve şikayet edici kişiler oluyoruz? Hayır, kadınlar kurban edilmediler. Altta kalmış konumlarından mazoşist bir zevk almıyorlar. Tam tersine tahterevalli evliliğin alt ucunda oturan kadın pes etme ve özveride bulunma düzeyiyle doğru orantılı bir öfke biriktiriyor içinde. Burada yaşanan ikilem şu: bilinçaltımızda önemli ilişkilerimizin ancak biz altta kalan kişi olmayı sürdürdükçe ayakta kalacağına inanıyoruz.